Dördüncü ayrım, sayfa 27. Peki ya NAACP? O ekip hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Tabii geçen yıl yanlış bilgilendirilmiş bir katibin bana yolladığı NAACP Noel damgalarını saymazsak. Ben de eve yolladığım bütün kartpostallara o damgaları basıp durdum. Kuzen Edgar kartpostalını almış mı? Almış. Sonrasında sana neler yapmam gerektiğine ilişkin birkaç öneride bulundu. Babası geniş geniş sırıtmaktaydı. Ne gibi? Örneğin New York'a gitmem, seni saçından yakalamam ve eşek sudan gelinceye kadar pataklamam gerektiği gibi. Edgar seni oldum olası tasvip etmemiştir. Fazla bağımsız olduğunu söylüyor. Mizah duygusundan hiç nasibini alamadı. Kendini beğenmiş pisi balığı. Evet, bıyıkları, ağzı filan tam bir pisi balığı. Ona göre New York'ta tek başına yaşıyor olmam doğrudan günah içinde yuvarlanmam anlamına geliyor. Öyle de denebilir, dedi Atticus. Güç bela koltuktan kalktı, Henry'e gidelim işareti yaptı. Henry Jean-Louis'e döndü. 7,5 iyi mi tatlım? Kız başını tamam anlamında salladı, sonra göz ucuyla halasına baktı. Pantolon giymemde sakınca var mı? Yok bayan. Aferin sana Hank, dedi Alexandra. Hiç kuşku yoktu. Alexandra Finch Hancock her açıdan heybetli bir kadındı. Arkası da en az ön tarafı kadar dediğim dedikti. Jean-Louis o korseleri nereden aldığını sık sık merak etse de asla sormazdı. Korseler kadının göğsünü baş döndürücü yüksekliklere çıkartıyor, belini sıkıyor, kalçasını ansızın kabartıyor ve Alexandra'nın bir zamanlar kum saati benzeri bir endamı olduğunu hissettirmeyi beceriyordu. Bütün akrabaları içinde Jean-Louis'nin dişlerini sıkmasına en çok neden olan kişi halasıydı. Alexandra ona karşı hiçbir zaman bariz bir biçimde kaba davranmamıştı. Yaşayan hiçbir canlıya sert davranmazdı. Açelyalarını yiyen tavşanlar hariç onları zehirlemişti. Ama zamanında Jean-Louis'nin yaşamını cehenneme çevirmeyi becermişti. Kendi seçtiği anlarda ve kendi yöntemleriyle. Artık Jean-Louis büyüdüğünden 15 dakikalık bir sohbeti uzlaşması olanaksız bakış açılarını öne sürmeden tamamladıkları görülmemişti. Arkadaşlıklarda canlandırıcı olabilen bu görüş ayrılıkları yakın akrabalıklarda tedirgin bir samimiyet üretmekten başka işe yaramaz. Aralarında yarım kıtalık bir mesafe varken Jean-Louis'nin halasında gizliden gizliye hoşlandığı pek çok nitelik mevcuttu. Ancak temas kurulduğunda yıpratıcı, aşındırıcı oluyorlar. Jean-Louis halasının güdülerini incelemeye giriştiğinde ise sıfırlanıveriyorlardı. Alexandra hayatını hiçbir bedel ödemeden geçiren insanlardandı. Dünyasal yaşamında en küçük bir duygusal fatura ödemeye zorlansaydı, Jean-Louis onun cennetteki kayıt masasına uğrayıp para iadesi talep edeceğinden emindi. Alexandra 33 yıldır evliydi. Bunun ona şöyle ya da böyle bir etkisi olmuşsa bile asla göstermezdi. Jean-Louis'e göre görünüşü de davranışı da ata benzeyen Francis adında bir oğul doğurmuştu. Oğlan Birmingham'da sigorta poliçesi satmanın şanı şerefi uğruna uzun zaman önce Malcolm'dan ayrılmıştı. Çok da iyi etmişti. Alexandra'nın teknik olarak hala evli olduğu iri yarı, sakin adamın adı James Hancock idi. Sahibi olduğu pamuk antreposunun haftanın 6 günü müthiş bir kusursuzlukla işletir, 7. günde balık tutmaya giderdi. 15 yıl önce bir pazar günü Tensas Irmağı'ndaki balıkçı kampından bir zenci oğlanla karısına haber gönderdi ve burada kalacağını, bir daha da dönmeyeceğini bildirdi. Alexandra bir başka dişinin söz konusu olmadığından emin olunca konuyu kafasından sildi. Francis ise bunu ömür boyu sırtında taşıyacağı bir haça çevirmeyi seçti. Atticus dayının babasıyla mükemmel ama mesafeli bir ilişki sürdürmesinin nedeni de Francis, Atticus'un bir şeyler yapması gerektiğine inanıyordu. Babasının bu eksantrik, dolayısıyla bağışlanmaz davranışı karşısında annesinin neden yıkılmadığını da bir türlü anlayamıyordu. Jim enişte Francis'in tavrından haberdar olunca ormandan bir mesaj daha yolladı ve eğer Francis karşısına dikilip onu vurmak istiyorsa onunla buluşmaya hazır ve istekli olduğunu bildirdi. Ancak Francis bunu hiç yapmadı. Sonunda oğlana bir üçüncü haber ulaştı. Bir erkek gibi kalkıp gelmeyeceksen çeneni kapa. Jim eniştenin yokluğu Alexandra'nın donuk ufkunda en küçük bir dalgalanma yaratmadı. Misyonerlik derneğinde sunduğu yiyecek ve içecekler hala kasabanın bir numarasıydı. Maykomb'un 3 kültür kulübündeki faaliyetleri arttı. Atticus, Jimmy eniştenin parasının idaresini üzerine alınca Alexandra'nın opak cam koleksiyonu zenginleşti. Kısacası kadın erkekleri hor görüyor, onların yokluğunda serpilip gelişiyordu. Oğlunun 3 dolarlık bir banknotun bütün atıl özelliklerini bünyesinde topladığı dikkatinden kaçtı. Tek bildiği oğlanın Birmingham'da yaşamasının işine geldiğiydi. Çünkü annesine hastalık derecesinde düşkündü, bu da Alexandra'nın karşılık vermek için kendisini zorlaması anlamına geliyordu. Kadının içinden gelerek doğallıkla yapabileceği bir şey değildi. Öte yandan ilçe yaşamında yer alan ve o yaşama katkıda bulunan kişiler için de Alexandra türünün tek örneğiydi. Nehir gemisi ile yatılı okul karışımı tavır ve hareketler sergiliyordu. Ufukta ders çıkarılabilecek bir ahlak düsturu belirdiği an kadın onu destekler, yüceltirdi. Kınama, tasvip etmeme ustasıydı. İflah olmaz bir dedikoducuydu. Alexandra'nın gittiği, genç kızları toplum hayatına hazırlayan özel okuldaki ders kitaplarında kendinden kuşku duymak diye bir şey yazmıyordu. Dolayısıyla o da bunun ne demek olduğunu öğrenemedi. Canı asla sıkılmaz, en küçük fırsatını bulduğunda hanedana özgü ayrıcalıklarını kullanırdı. Düzenler, öğütler, ihtar eder, uyarırdı. Dilinin tek bir hareketiyle Jean-Louis'yi ahlaksal bir bunalıma sürüklediğinden tümüyle habersizdi. Yeğenini kendi güdülerinden ve iyi niyetinden şüpheye düşürüyor. Kızın bilincindeki aksilik, hoyratlık tellerini hayali bir kanun misali titreşinceye kadar tırnaklıyordu. Alexandra, Jean-Louis'nin zayıf, incinebilir noktalarına bilinçli bir şekilde basmış olsaydı, kemerine bir kafa derisi daha ekleyebilirdi. Neyse ki Jean-Louis yıllar süren titiz incelemelerinin ardından düşmanını artık çok iyi tanıyordu. Onu gizlendiği kovuktan çıkarmayı beceriyordu becermesine ama düşmanının verdiği hasarı onarmayı henüz öğrenememişti. Alexandra ile son çatışması ağabeyinin ölümünde oldu. Jem'in cenaze töreninden sonra mutfaktaydılar. Maykomb ölümlerinin ayrılmaz bir parçası olan kabile ziyafetinin bulaşıklarıyla uğraşıyorlardı. Fischler'in eski aşçısı Calpurnia alıp başını gitmiş, Jem'in öldüğünü öğrenince geri dönmemişti. Alexandra Hannibal gibi saldırırdı. Jean-Louis, bence eve temelli dönmenin tam zamanı, babanın sana çok ihtiyacı var. Uzun deneyimlerden hareketle Jean-Louis'nin tüyleri diken diken oluverdi. Yalan söylüyorsun diye düşündü. Atticus'un bana ihtiyacı olsaydı bunu bilirdim. Nasıl bildiğimi sana anlatmam. Anlamanı sağlamam mümkün değil çünkü sana ulaşamıyorum. Bana mı? Dedi. Evet canım, eminim bunu sen de anlıyorsundur. Sana söylememe bile gerek yok. Söylemek, hizaya getirmek. İşte başladın. O koca postallarınla mahrem alanımıza daldın bile. Babamla aramızda böyle bir konu geçmedi bile. Halacığım, Atticus'un bana gereksinimi varsa biliyorsun ki kalırım. Şu an kafasında bir deliğe ne kadar ihtiyaç duyuyorsa bana da o kadar duyuyor. Aynı evde ikimiz de mutsuz oluruz. Bunu o da biliyor, ben de. Bu olaydan önce ne yapıyorsak ona dönmediğimiz takdirde toparlanmamızın çok daha yavaş olacağını göremiyor musun? Halacığım, anlamanı sağlayamam ama gerçekten Atticus'a karşı görevimi yerine getirmemin tek yolu şu an yaptığım şeyi sürdürmek. Yani tek başıma yaşamaya ve geçinmeye devam etmek. Atticus bana ancak elden ayaktan düşünce ihtiyaç duyacak. O zaman da ne yapacağımı sana söylememe bile gerek yok. Anlıyorsun değil mi? Hayır, anlamıyordu. Maykomb ne anlıyorsa Alexandra da onu anlıyordu. Maykomb her kız evladın görevini yerine getirmesini beklerdi. Tek oğlunu kaybetmiş, dul bir babanın tek kızı olarak Jean-Louis'nin de görevi gayet açıktı. Eve dönmeli, babasıyla birlikte yaşamalıydı. Bir kız bunu yapardı. Bunu yapmayana da kız evlat denmezdi. Bankada işe girer, hafta sonları da sahile gidersin. Artık Maykomb'da çok sevimli bir topluluk var. Bir sürü genç insan, resim yapmayı seviyorsun değil mi? Resim yapmayı sevmek. Alexandra onun New York'ta akşamları ne yaptığını sanıyordu yahu. Kuzen Edgar'ın yaptığını muhtemelen. Hafta içi her akşam 8'de Sanat Öğrencileri Birliği. Genç hanımlar eskiz çizer, sulu boya yapar, yaratıcı düz yazı bağlamında kısa paraflar yazar. Alexandra'ya göre resim yapan biriyle bir ressam, yazı yazan biriyle bir yazar arasında mutlak ve nahoş bir ayrım vardı. Sahil nefis manzaralarla dolu. Eh, senin de hafta sonların boş olacak. Ya Rabbim, aklımı yitirmek üzere olduğum an beni yakalıyor ve yürüyeceğim hayat yollarımı önüme seriyor. Nasıl olur da babamın kız kardeşi olmasına rağmen onun kafasından, benimkinden, herhangi birinin kafasında geçenlerden bu kadar habersiz olabilir? Yüce Tanrım, bize Aleksandra halaya açıklamamızı, tercüme etmemizi sağlayacak dilleri neden vermedin? Halacığım, birine ne yapması gerektiğini söylemek kolay tabii. Ama sözünü dinletmek zor. Dünyadaki sorunların çoğunun nedeni de bu zaten. İnsanlar denileni yapmıyor. Böylece karar verilmiş olacaktı, kesin kes. Jean-Louis evde kalacaktı. Aleksandra bunu Atticus'a bildirecek. Bu da Atticus'u dünyanın en mutlu adamı yapacaktı. Burada kalmıyorum halacığım. Kalsaydım Atticus dünyadaki en üzgün adam olurdu. Ama tasalanma. Atticus durumu mükemmelen anlıyor. Eh, sen de kolları bir sıvadın mı? Bütün Maykomb'un anlamasını da sağlarsın, eminim. Bıçak ansızın derine batıverdi. Jean-Louis şu düşüncesizliğin ağabeyine öldüğü güne kadar dert oldu. Şu an bu sıcak gecede yağmur mezarına usul usul dökülüyordu. Jem, bunu hiç söylemedin. Bunu aklından bile geçirmedin. Geçirseydin mutlaka dile getirirdin. Çünkü böyle biriydin. Rahat uyu Jem. Sonra yaraya tuz bastı. Ben düşüncesizmişim. Tamam, bencilim, inatçıyım, oburum ve kendimi ortak dua kitabı gibi hissediyorum. Yapmam gerekeni yapmadığım, yapmamam gerekeni yaptığım için Tanrı beni bağışlasın. Aman canı cehenneme. New York'a vicdanında Atticus'un bile rahatlatamadığı bir zonklamayla döndü. Bu 2 yıl önceydi ve Jean-Louis düşüncesizliğini dert etmeyi çoktan kesmişti. Ancak Aleksandra yaşamındaki tek özverili eylemle onun elini kolunu bağladı. Atticus mafsal iltihabına yakalanınca Aleksandra onun evine yerleşti. Duyduğu minnet Jean-Louis'nin süngüsünü düşürüverdi. Atticus kız kardeşiyle kızının vardığı gizli kararı bilseydi onları asla affetmezdi. Hiç kimseye ihtiyacı yoktu ama etrafa ona göz kulak olabilecek, ellerini kullanmadığında düğmelerini ilikleyecek ve evi çekip çevirecek birinin bulunması harika bir fikirdi. Bu işi 6 ay öncesine kadar Calpurnia yapmıştı. Ama artık öyle yaşlanmıştı ki Atticus ondan daha çok ev işi görür hale gelmiş, onurlu bir biçimde emekli olan kadın da mahalleye dönmüştü. Aleksandra kahve fincanlarını toplamaya girişince Jean-Louis atıldı. Ben yaparım halacığım. Kalktı, gerindi. Böyle oturup kalınca insanın uykusu geliyor. Birkaç fincan sadece, dedi Aleksandra. Bir dakikada hallederim. Otur oturduğun yerde. Jean-Louis oturdu, çevresine bakındı. Eski mobilyalar yeni eve iyi uymuştu. Yemek odasına doğru bakınca büfenin üzerinde duran annesinin ağır gümüş sürahisini, kadehleri ve uçuk yeşil duvara karşı ışıldayan tepsiyi gördü. İnanılmaz bir adam diye düşündü. Yaşamının bir dönemi kapanırken Atticus kalkıp eski evi yıktırıyor ve kasabanın yeni bölgelerinin birinde yeni bir ev yaptırıyor. Ben asla yapamazdım. Eski evin yerine bir dondurma dükkanı açılmış. Kim işletiyor acaba? Mutfağa gitti. New York nasıl diye sordu Aleksandra. Kahve demliğini boşaltmadan bir fincan daha ister misin? Evet efendim, lütfen. Ah, bu arada pazartesi senin onuruna bir sabah kahvesi düzenliyorum. Hala, Jean-Louis inledi. Sabah kahveleri, Maykomb'a özgü bir şeydi. Kasabaya dönen genç kızlar için düzenlenirdi. Bu kızlar Maykomb'da gönüllü olarak kalan akranlarının onları en kısa zamanda güzelce inceleyebilmesine fırsat vermek amacıyla sabahın 10.30'da görücüye çıkılırdı. Bu koşullarda da eski çocukluk samimiyetleri nadiren canlanırdı. Jean-Louis'nin beraber büyüdüğü neredeyse herkesle irtibatı kopmuştu. Ergenlik arkadaşlarına yeniden kavuşmayı da aman aman arzuladığı yoktu. Okul günleri hayatının en içler acısı dönemiydi. Okuduğu kız kolejine karşı içi duygusuzluk derecesinde boştu ve hiçbir şey canını, bilmem kimi anımsıyor musun oyununu oynayan bir grup insanın ortasında kalmaktan daha çok sıkamazdı. Sabah kahvesinin düşüncesini bile had safhada ürkütücü buluyorum, dedi. Ama bir tane de benim onuruma düzenlenmesine bayılırım. Ben de öyle düşünmüştüm canım. Jean-Louis'nin içini ani bir şefkat doldurdu. Gelip Atticus'la yaşadığı için halasına ne kadar teşekkür etse azdı. Ona karşı bir kez olsun alaycı, küçümseyen bir tavır takınması, kalleşliğin dik alası olurdu. Bu kadın da ona onca korseye karşın belli bir savunmasızlık artı Jean-Louis'nin asla sahip olamayacağı bir incelik vardı. Gerçekten de türünün son örneği diye düşündü. Hiçbir savaş ona dokunamazdı. Üstelik tam 3 savaş atlattı. Onun dünyasını beyler verandada ya da hamakta sigaralarını içerken hanımların zarifçe yelpazelendiği ve soğuk sularını yudumladığı bu dünyaya hiçbir şey bozamazdı. Hank'in durumu nasıl? Hank'in durumu harika tatlım. Kiwanis kulüp onu yılın adamı seçti biliyorsun. Ona nefis bir parşömen tomarı verdiler. Yo, bilmiyordum. Kiwanis kulüpün yılın adamını seçmesi Maycomb'da savaş sonrasına ait bir yenilikti. Genellikle başarılı genç erkek anlamına gelirdi. Atticus onunla öyle gururlandı ki onun akit sözcüğünün anlamını henüz bilmediğini ama vergilendirme alanında iyi olduğunu söylüyor. 4. ayırımın sonu, sayfa 34.